Programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam ve Onur Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Onur Hocam senin enzimle ilgili
bir video var. Videoyu göstermeden hemen önce şöyle bir açıklama yapalım izleyicilerimize. Şimdi enzim denen yapı vücudumuzda iş yapan protein molekülleridir. Bu proteinler zaten vücudun her yerinde fonksiyonel olan, yapısal ve vücutta her türlü işi yapan, görmemizi, duymamızı, yürümemizi, koşmamızı, zıplamamızı, düşünmemizi, aklımızı kullanmamız, yani her türlü içimizdeki gördüğümüz bütün reaksiyonları yöneten moleküller bunlar. Burada da iş yapan moleküllere enzim diyoruz. Yine molekül proteinlerden oluşan maddelere. Şimdi izleyelim videomuzu. Şimdi enzimler prensip olarak nasıl çalışırlar onu görüyoruz. Burada görmüş olduğunuz herhalde oynamıyor şu an video. Pembe halka amino asit zinciri, peptit bağ ile birbirine bağlanmış amino asit zincirlerin oluşturmuş olduğu bir enzim ve 3 boyutlu bir yapısı var. Substrat denen molekül de enzimin işlediği ham madde. Şimdi prensip olarak işte o 3 boyutlu şeklin tam uyumlu olduğu o ham madde oraya geliyor ve ürün olarak mesela burada bu substrat denen ham madde geldi, ikiye bölündü. Yani ürün ikiye onun bölünmesi. Buradaki işte o ham maddeyi ikiye ayrıştırmak ve bu şekilde parçalamak. Şimdi burada durduralım. Çok basit gibi görünen bu aşamada aslında çok sayıda gizli faktör rol almakta. Mesela bu protein zincirinde peptit bağıyla birbirine bağlı olan amino asitlerin, yüzlerce amino asitin her birinin ayrı bir elektrik kuvveti var. Sahip olduğu iyonların, radikal grupların sayesinde her birinin ayrı bir elektrostatik kuvveti var. Bu kuvvet ayrı bir çekim kuvveti ortaya çıkartıyor. Yani bu zincir öyle muazzam bir yapıda ve sırada olmalı ki 3 boyutlu şekline geldiğinde substratın bağlandığı o 3 boyutlu o şeklin olduğu yerde en uygun elektrik kuvvetinin sağlanmış olması lazım. Ki oraya o substrat bağlansın ve 3 boyutlu yapının sayesinde oradaki kimyasal reaksiyon gerçekleşip oradaki ürün ortaya çıksın. Şimdi bu geriye saracak olursak DNA'daki nükleik asitlerin tek tek sıralanmasıyla oluşan bir gen var. Bu genin okunmasıyla ortaya çıkan bir protein var senteziyle. Bu proteinin 3 boyutlu hale gelmesiyle oluşan bir enzim var. Ve bu enzimdeki o amino asit sıralamasıyla oluşan bir elektrik kuvveti var. Ve sonuçta da bu kuvvet, mesela örnek verelim, hidrojen peroksiti parçalayan katalaz enzimi olsun. Hidrojen peroksit oraya bağlanıyor ve onu su ve oksijen haline parçalıyor mesela örnek olarak. Veya başka enzimler de olabilir. Bunu parçalar hale gelsin. Burada sonucundan başına kadar reaksiyonun hiçbir kesiminde öğrenilecek veya zamanla gelişebilecek bir yapı yok. Başı da belli, sonu da belli. Bu o sonuca göre, o sonucu bilen bir akıl tarafından başından itibaren o şekilde dizayn edilmiş olması lazım. Ki değil mi? Bu olay başından sonuna kadar gerçekleşsin. Yoksa yüzlerce, mesela kimi enzimde 200-300 tane, kimisinde 1000'e yakın farklı amino asit zinciri amino asitten oluşuyor. Böyle 3 boyutlu bir halkada 1000 tane amino asit yer alıyor. Her birinin ayrı bir elektrik kuvveti var. Totalde oluşturdukları elektrik kuvvetinin tam da o ham maddeye uygun hale gelmesi kesinlikle olasılıklar dışında bir konudur. Muhakkak ki onu bilen oradaki aklın bir ürünüdür.
İnşallah. Orada, amino asitlerin elektrik kuvvetiyle yaratan ve hangi elektrik kuvvetiyle yarattığını bilen ve sonunda da o 3 boyutlu şekli yaratan ve sonuç akıl sahibi Allah'ın yaratmasıdır.
İnşallah.
İnşallah.
Onu anlaşılması açısından kullanıyor. Yani evet. Allah'ın kesinlikle tasarım yapmaya ihtiyacı yok. Zaten
Tasarım bir eksikliktir zaten. Tasarlamak o insana mahsus bir eksiklik.
İnşallah.
Haşa Allah bütün eksiklerden münezzehtir inşallah.
Burada hakikaten dediğin gibi çok ilginç gerçekler var. Mesela bir madde başka bir maddeye uyumlu bir şekilde, mesela 3 boyutlu yapılara uyumlu bir şekilde olabiliyor. Bunun mesela öyle olması gerekiyor ama onun sadece o ikisinin bir arada uyumlu bir anlamı olmuyor. Çok sayıda zincirleme reaksiyonlar var. Bu zincirleme reaksiyonların içinde olan bir şey bu.
Evet.
Ve bunun oradaki varlığı çok önemli. Mesela evrimsel kademe kademe gelişimden bahsediyorlar ki bu böyle bir şey mümkün değil. Bu en küçük o iki parçanın etkileşimi en baştan olması lazım. Çünkü olmadığında denge bozuluyor. Mesela şöyle düşünelim. Şurada bir şeklimiz var. İnsülin hormonu diyelim insülin reseptörlerine bağlanıyor. İnsülinin amacı nedir? Kan şekerini ayarlamada kullanılıyor. Yani kandaki şeker miktarının belli bir değerin üzerinde olmasını engelleyen bir faktör bu. Ama bunun böyle olabilmesi için en baştan insülinle ilgili bütün yapıların doğru bir şekilde çalışması lazım. Ki nitekim bu reseptöre bağlandığında hormon zincirleme bir reaksiyonla yine bir yerde tutulan kapıları hücre zarına taşınmasına aracılık ediyor. Dolayısıyla mesela bu ikisi arasındaki tıpkı bu enzim ve substrattaki ilişki gibi olan şeydi. O uyumun, şu iki molekül arasındaki uyumun en baştan olması lazım. Bunun kademe kademe gelişmesi diye bir durum söz konusu olmaz. Çünkü o olmadığında zaten hastalıklar söz konusu oluyor. En baştan bu ayarın olması lazım. Orada o kadar hassas ayarlar var ki bazen bazı yapılarda tek bir hormon, tek bir yani tek bir protein, tek bir aminosindeki farklılık bütün şekli değiştirebiliyor. Öyle hassas ayarlar var. Veya şu an elektronik, elektrostatik olarak dedin. Orada çok hassas özel aminosit seçimleri oluyor. Onların doğru aminositlerin olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu faktörleri düşündüğümüzde bunların tesadüfen olması elbette ki mümkün değil.
Kaldı ki sonradan özellikler de eklendiği için iyice böyle yani çok muhteşem bir komplekslik var orada Allah'ın yaratmasında inşallah. Sadece amino asit dizilimi değil. Yani orada sonradan eklemeler de yapılıyor. Son 3 hali şekli verilirken zaten orada yüzlerce hatta binin üzerinde enzim var bu işlerle görevli olan. Evet. Özel ekler ekliyorlar amino asitlerin üzerine. Onunla bir yapı meydana geliyor. Mesela insülinin bir yapısı var. Bakın bunu hazırlayayım hemen şimdi. İnsülinin yapısı ilk üretildiği haliyle son şekli arasında çok önemli farklılıklar var.
Evet, hormonlar, hormonların işte çeşitli proteinlerin sadece işlevleri değil, o an yani son hallerindeki işlev haline gelene kadar ki
süreçleri de
aşamaların her biri bir mucize.
Evet. Hatta amino asit, her bir amino asiti yapan bir enzim var. O enzim o amino asit yaparken özellikle amino asitin özelliğini belirleyen radikal gruplar oluyor. Hani karboksil grubu, nitril grubu bir de radikal grup. Esas radikal gruptaki elementler ve moleküller onun elektrostatik kuvvetinin rengini belli ettiği için özellikle onun seçiminde ayrı bir protein görev oluyor mesela. Bu da çok hassas bir denge.
Mesela bakın insülinin ilk ham hali, ilk üretildiği hali burada görüyorsunuz amino asit dizilerinden oluşuyor. Böyle uzun bir zincir. Bu zincirde insülin, evet. Özel bakın disülfit denen çok özel bir kimyasal bağla da iki ucu birbirine bağlı burada gördüğünüz gibi. Daha sonra son şekli verirken ki bu sadece aradaki bir aşama yani bundan daha da kompleks hazırlanışı. Aradaki bakın bu bölme şu kırmızı ile turuncu ile işaretli olan bölme çıkartılıyor. Sadece mavi işaretli olan bölgeler bırakılarak son hali veriliyor. O da son iki parçadan oluşuyor ve yine disülfit bağlarıyla bağlı burada gördüğünüz gibi. Ama ara parça çıkartılmış bir vaziyette. Şimdi burada tabii kim söylüyor yani bu ara parçanın çıkartılması gerektiğini? Ayrıca ara parçası çıkartılmazsa ve nereden çıkartılacak? Bakın tam olması gerektiği yerden argininle triyonin arasındaki bir yerden çıkartılıyor burada. Burada da yine argininle glisin arasındaki bir yerden çıkartılıyor. Kesiliyor daha doğrusu. Bunu kim söylüyor, kim belirliyor? Kaldı ki böyle kesilmese hiçbir şekilde işlev görmüyor. Evet. Hatta yani buradan değil de bir yukarıdan, beş yukarıdan ya da üç aşağıdan kesildiği zaman yine işlev görmüyor. Bir aminası değiştiği zaman yine işlev görmüyor. İşte bu Allah yani burada bize sonsuz aklının delillerini gösteriyor inşallah. Evet. Allah'ın yaptığı çok açık. Ben yapıyorum diye, ben yarattım diye Allah'ın değil mi yaratma sanatını gösteriyor bize ki burada gösterildiğinden daha da kompleks tabii yani böyle tek bir şey değil. Son haline önemli eklemeler yapılıyor. O eklemeler yapıldıktan sonra son 3 boyutlu hali veriliyor ve en sonunda artık bir işlev yapabiliyor. O işlevi yaparken de daha önce Serdar Hocam da anlatmıştı. Başka proteinleri getiriliyor. Zarın üzerine yerleştiriliyor onlar. Şekerin girişi kolaylaşıyor. Yani böyle zincirleme çok sayıda reaksiyonla evet. işlev görüyor insülin. Yani insülin nihai bir yapıda değil böyle. Değil mi? Domino taşı gibi evet. reaksiyonlarla şekerin miktarı kontrol ediliyor. Bu da yetmiyor. şekerin miktarını düşürürken insülin yükselten ayrı hormonlar devreye giriyor ve vücudun tam ideal şekline getiriliyor. Yani insülin, mesela vücudun ne kadar şekere ihtiyacı var, kanların her an ne kadar şeker dolaşması gerektiğini bilen bir akıl var. Sonsuz akıl, Allah'ın aklı tabii ki. İnsan bunu çok sonra 20. yüzyılda kan şekeri ölçerek ortaya konmuş. Daha önce bilinmiyor ne kadar kan şekeri olması gerektiği. Evet. Bunların hepsi anan ayarlanıyor. Anan ayarlayan çok kompleks mekanizmalar var. Tabii bu Allah'ın yaratma sanatı. Çok açık bir şekilde inşallah.
Böylece aktivite ayarı da yapılıyor. Yani mesela sürekli insülin olması gerekmiyor bir ortamda. Mesela böylece önce korunaklı bir durumda tutulup gerektiğinde aktif hale gelmiş evet. oluyor. Yani böyle çok özel bir durum. Yani mesela gerektiğinde ışığı açmamız gibi. Şurada mesela yüksek miktarda enerji tüketiliyor. Sürekli bu ışığın açılmasının bir anlamı var mı? Yok. Sürekli insülin hormonun çalışmasının da bir anlamı yok. Sürekli son halde olmasının da bir anlamı yok. Doğru zamanda bunun üretilmesi gerekiyor. Son haline getirilmesi gerekiyor. Hücrede çoğu enzimde böyle ikili yapılarda tutuluyor. Bir aktif olmayan durumda, bir de aktif olduğu durumda aktif hale geçebilmesi için de başka enzimlerce kesilmesi gerekiyor.
Evet.
Ve bunu da yani bir bazı enzimlerin başka bazı enzimleri kontrol ediyor olması açık bir şuurdur. Yani bunların atomların böyle bir şuur göstermeyeceği belli. Değil mi? Bugün evet. fabrikalarda mesela belli bir insan grubunu başka insanlar yönetiyor. Ama bunu bir şuurla yapıyorlar. Atomlarda da böyle bir hiyerarşik bir düzen var. Oradaki bu şuur alameti ve kontrollü ve hassas ayar elbette ki Allah'ın sanatı. Yani tesadüflerin, atomların şuursuz kuvvetlerin yapacağı bir şey olmadığı çok belli.
Evet. Mesela vücuttaki hormonların hepsinde şu mekanizma var. Hiçbir zaman serbest bir kere üretilip bırakılmıyorlar. Mutlaka yapımları ve ortadan kaldırılmalı, kontrol altında tutuluyor ve anan kontrol altında tutuluyor. Çünkü fazlası da zarar bunların, azı da zarar ve duruma göre ayarlanıyor. Ki DNA'dan protein üretiminde bu çok önemli bir mekanizmadır. Mesela enzimler sınırsız olarak üretilmezler. Ancak gerektiği durumlarda üretilmelerini sağlayacak özel mekanizmalar vardır. Mesela bir madde var. O madde olduğunda bir enzim üretiliyor diyelim. O maddenin olmaması o enzimin üretimini durduran bir mekanizmaya sahiptir DNA. Yani o madde olmadığında o enzim üretilmez. Boşu boşuna. Bir sadece o madde olduğunda üretiliyor ve olması gerektiği kadar. Yani madde bazen az oluyor, bazen çok oluyor. O maddenin ortadan kaldırılmasını, metabolize olmasını sağlayacak kadar bir miktarda üretiliyor. Ve ondan sonra madde ortadan kaldırıldığı anda üretimi gidip durdurulabiliyor. Ve hep bütün genlerde bu 22-25 bin arası gen var. Hepsinin üretimini kontrol eden özel yapılar vardır genlerin yanında. Evet. Ve genlerin içerisinde hatta olduğu anlaşıldı. Hatta buna şey deniyor, kod içinde kod diye sistemlerle özel bilgisayar yardımlarıyla 2010 yılında yapılan çalışmalar Nature dergisinde yayınlandı bu. Bu kod içindeki kod sistemlerinin işi sanılandan çok daha kompleks hale getirdiği ortaya çıktı. Mesela beynin bağlantılarını düzenleyen 3 tane nöroksin diye gen var. Bu genin üretildiği kişi sinyal sayısı, yani bu tabii sinyal sayısı proteinle eşdeğer oluyor. Ona göre bir yapı meydana geliyor. 3000'in üzerinde bu şekilde bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yani o zaman 20.000 genin ortaya çıkardığı yapı çok çok kompleks. Yani insanın hayal bile edemeyeceği kadar kompleks bir yapıyla karşılaştık diyorlar. İnşallah bu DNA'nın yapısında. Bu tabii yani yaratılıştaki ihtişam ortaya çıktıkça Allah'ın sanatını biz inşallah görüyoruz. Allah sonsuz kudret sahibi. İnşallah. Bunu yaratılışın delillerinden anlıyor insan inşallah. İnşallah. Bilim bize bunu gösteriyor.
Evet, bir tane mesela örnek vereyim bu enzim dengesiyle alakalı. O operon sisteminden bahsetmiyor doktor hocam. Daha doğrusu enzimin aktif olmayan formu halinde salgılanıp ihtiyaç olduğu yerde aktif hale geçmesi. Yani proenzim halinde üretiliyor, ön halinde. Ki niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu mesela vücut nereden mesela biliyor? Niye onu aktif haliyle üretmiyor? En bariz örneği protein sindiriminde görevli olan enzimler var. Tripsin, kimotripsin gibi. Bunların özelliği proteini parçalamak. Protein zaten bizim vücudumuzun yapı taşı ve dışarıdan da aldığımız bir madde. Şimdi pankreasta bu enzim proenzim olarak salgılanıyor. Zira aktif formu olarak salgılansa, yani ateşte barutu mesela ayrı ayrı üretmek gibi. Aynı anda ürettiğin anda ürettiğin yerde mesela patlayıp nasıl yok edecek? Bu enzimle üretildiği yerde aktif halde olmuş olsa pankreası kendisini sindirip parçalar. Oradaki bütün proteinleri kesip parçalama özelliğine sahip. Onu proenzim halinde salgılıyor. Gittiği zaman sindirim kanalına, orada proteinlerin yanına geldiği zaman aktif oluyor. Yani tam olması gereken yerde, tam olması gereken zamanda. Evet. Kapkaranlık ortamda, kapkaranlık kanallar içerisinde.
Evet. Bunu bir başka örnek de hücrenin içinde bir programlı hücre ölümü dedikleri bir sistem var. Bu büyük bir mucize. Hücrenin hayatı bir mucize olduğu gibi hayatının sonlandırması da çok büyük bir mucize.
Evet.
İşte kaspas enzimleri var. Kaspas enzimleri hücredeki temel yapıları kesmeye yarıyor. Bu yapılar da mesela gerektiği zaman, yani hücre artık yaşamasının vücut açısından bir anlamı olmadığı zaman, ona hatta zararı olduğu zaman, hastalıklı olduğu zaman bu takdirde devreye giriyor. Şimdi evrimcilerin kademe kademe anlayışında ne var? Hani bir şey yapı ortaya çıkıyor değil mi? Hayatta kalmak için mücadele ediyor. Buradaki evet. Öyle bir şey değil. Birincisi bir hücrenin ölümünden bahsediyoruz. İkincisi böyle bir enzimin son derece kontrollü olması en baştan gerekli. Yani kaspas enzimleri ilk üretildiğinde o halleriyle ortada olsalar o zaman bütün hücre mahvedecekler. Ama mesela kaspas enzimleri özel yapılarla kontrol altında tutuluyor. Mesela ikiye alabilir miyiz?
İki.
Bu kontrollerden birini göreceğiz inşallah. Hücrede özel amaçlar var, alıcılar var. Bu alıcılar, şurada molekül şeklini görüyoruz. Bu bir defa moleküller birkaç parçadan oluşuyorlar. Ve hücre zarına yerleşmek durumundalar. Hücrenin zarında orada oranın yağ tabakasıyla uyum halinde olmak zorunda. Bu bir. İkincisi, bütün parçaları birbiriyle uyum halinde olmak zorunda. Bu enzim substrat ilişkisinde olduğu gibi. Ve onun dışında dışarıdan gelen sinyali de almaya müsait durumda olması lazım. Ondan sonra da bir zincirleme reaksiyon gerçekleşiyor. En alt kademede işte prokaspas dediğimiz özel bir kaspas türünü aktif hale getiriyor. O da gidip başka kaspasları aktif hale getiriyor. Bunların her biri başlama şey değil, çalışmıyor. Çalışsa zaten hücre ölecek. Bu bütün ayarın en başta olması lazım. Bu alıcıların, bu alıcılar da çok sayıda parçadan oluşuyor. Onun bağlı olduğu kaspas 8 moleküllerinin, bunların da aktif ettiği diğer kaspas moleküllerinin en baştan hazır halde olması gerekiyor. Çünkü kontrolsüz herhangi bir yapı bütün sistemi anlamsız kılacak. Bu gerekli. Böyle bir sistem gerekli vücut için. Kontrollü hücre ölümü gerekli. Çünkü organ oluşumunda kullanılıyor bu. Mesela parmakların oluşumu böyledir. Bizim organların oluşumunda da bu kullanılır. Ondan sonra hastalıklı yapıların vücuda zarar vermesini engellemek için de önemlidir. Dolayısıyla ilk canlıda bu sistem zaten olmak zorundadır. Ama bu sisteminde her aşama çok kritik bir şey olduğu için her aşaması kontrollü olmak durumundadır. Yani mesela nükleer santrallerde nedir? Bütün süreçler büyük sizlikle takip edilir. Çünkü her tarafa zarar verir o ufacık madde. Bu da öyle. Bütün hücreyi zarar uğratır. Dolayısıyla böyle bir sistemin kademe kademe gelişmesi mümkün değil. Bu da evrimcilerin bir başka içinden çıkamadığı nokta.
Evet. Tabii canım. Yani canım benim de Allah besle. Yani bu hiçbir şekilde kademe kademe ve tesadüfe zaten tek bir amino asitle tesadüfen olmuyor. Bu bitti. Evet. Yani biz böyle tabii sık sık Darwinizm atıfta bulunuyoruz ama bu Darwinizm saçmalığına inananların olmasından kaynaklandığı için böyle. Yoksa Darwinizm kale alınacak bile bir saçmalık değil. Evet. Normalde hani adamın birinin kalkıp ben gemiyim deyip biz ona neden gemi olduğunu anlatmamız gibi bir şey. O kadar büyük bir saçmalık ama anlatılması gerekiyor. Çünkü ne yapmışlar? Telkinle ve büyü gibi böyle insanları evet. inandırdıkları için biz bu saçmalığın bu iddialarına ara ara değinmek durumunda kalıyoruz. Evet. Yoksa Allah'ın yaratma sanatı çok açık yani inşallah.
Evet, maşallah.
Bizim yapmamız gereken normalde Darwinizm hiç kale almayıp sürekli olarak Allah'ın iman hakikatlerini anlatmamız. Allah'a imanımız artsın ve gücünü daha iyi kavramamız açısından inşallah. İnşallah. Ama Darwinizm 20. yüzyılda özellikle hakim bir pagan dini olduğu için onun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bundan dolayı sık sık bunun yani kademe kademe oluşmasının imkansızlığı, tesadüfen oluşmasının imkansızlığı anlatıyor. Yoksa süper saçma bir iddia yani.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Şimdi bir detay daha verelim. O kadar büyük bir sanat var ki, yani hücrenin ölümünün düzenli olabilmesi için bakın ne kadar ilginç bir durum. Apoptozom dedikleri bir yapı var. Bir ölüm maddesi adeta. Caspase-9 ve APAF-1 adlı moleküllerin bir araya gelmesiyle. O da bu moleküllerden çok sayıda birimin bir araya getirmesiyle oluyor bu. Yani burada bir bazı çizgi filmler vardı. Hani ufak ufak parçalar bir araya gelir, büyük bir robot olur. Bu da onun gibi ufak ufak parçalar bir araya geliyor ve bir yapı oluyor. Ve o yapı hücrenin proteinlerini öğütüyor. Çok ilginç bir durum. Ve bu yapı da kontrolsüz değil. Yani vücut da, yani hangi yapıya bakarsak, proteini, enzimi, gene, her şey bir kontrol altında. Bu da mesela sitokrom C'ye attı, bir başka molekülce kontrol ediliyor. Bunun salımı da mitokondride özel bir mekanizmayla gerçekleşiyor. Bunun detayları hala araştırılıyor. Hücrenin enerji kaynağı olan bir yer, aynı zamanda hücrenin ölümünde de görevlendirilmiş. Ve bunun hücrelerde baştan olması gerekiyor. Bir başka yakın zamanda çıkan bilgi de hücrede mitokondrilerdeki mesela DNA'nın, evrimciler hani mitokondride DNA olduğunu bakıp güya hani mitokondrileri işte eski bakterilerin içine girmesi gibi saçma bir izahla ortaya atmışlardı. Yeni yapılan bazı araştırmalar mitokondrideki bilginin ancak %2'si kendi proteinleri üretmeye yettiği ortaya koydu. Yani %98'i ana DNA'dan geliyor. Hmm. Kendi içindeki proteinleri dahi üretemeyen bir yapının kendi kendine yeten bir hücre olduğu iddiasında, saçma sapan bir iddia yani.
600 küsür protein olduğu düşünülüyor mitokondrinin içerisinde. Ve hocamın dediği gibi bunların önemli kısmı ana DNA'dan geliyor. Yani hiçbir hücre kendisinde bulunmayan bir organelin genetik bilgisini barındıramaz. Yani bu kadar saçmalık olur mu? DNA'nın mitokondrinin kendi DNA'sının olmasının şu faydası var. Hücre bölünürken hücre bölündüğünde düşünün, iki tane hücre oluyor ya. Dolayısıyla mitokondrilerin sayısı, eğer mitokondrinin kendi DNA'sı olmasa bir anda yarıya düşecekti. Bu hücre için çok zarar verici ve olumsuz bir durum oluşturabilecekken, mitokondrinin kendi DNA'sının olması bunların süratle bölünmesine yarıyor. Süratle bölünen DNA'lar iki katına çıkıp hemen karşı iki ayrı hücreye dağılıyorlar. Çünkü enerji santralı hücrenin,
evet,
yarısına düşmesi bayağı bir olumsuzluk meydana getirdi ki Allah, tabii Allah'ın yaratmasıyla böyle bir şey ortadan kaldırılmış oluyor.
Maşallah.
Dolayısıyla kendi DNA'sı çok faydalı ama hocamın da dediği gibi kendi DNA'sı kendi içindeki bütün proteinleri barındırmıyor.
Evet.
Hücrenin ana DNA'sında var. Orada üretilen proteinler DNA'ya getiriliyor ve DNA'nın içerisinde işlev görüyor. Yani saçmalık üstü saçmalık. Zaten buna endosimbiyozis deniyor işte bu hikayeye. Ki bunu ilk ortaya atan Lynn Margulis diye bir tane Amerikalı hanım Darwinist. Roma'da vardı bu zaten. O, ben konuşma yaptığımda ağzını bile açmadı. Orada oturuyordu böyle. Ya bu saçmalıklara kimse inanmıyor. Kendisi de inanmıyor zaten. Yani Lynn Margulis'in kendisi de inanmıyor. Roma'da orada oturuyordu. Bir kere bir bakteri, diyelim bir başka bakteriyi yuttu. Ne yapar? Hemen sindirir anında. Bu kadar saçma bir şey olur mu? Yani sindirecek enzimleri var. Lizozomları var. Değil mi? Metabolizme eder. Ki var bu. Fagositoz diye bir sistem var. Bir hücre başka bir hücreyi yutuyor, anında sindiriyor onu, herhalde sindiriyor, yiyor yani, azmediyor. Şimdi burada diyorlar ki o zaman metabolize edecek enzimleri yoktu. Ya böyle saçma bir şey olur mu? O zaman da açlıklar ölür hücre. Yani her ikisi de süper mantıksız, öyle de mantıksız, böyle de mantıksız. Ki böyle bir durum yok zaten. Yani öyle bir şey olmaz da.
Evet.
Dolayısıyla bakın, bir kere Darwinizm bir yalanla başladığı için, güya canlılığın tesadüfen oluştuğu yalanıyla başladığı için, onu desteklemek için söyledikleri her şey yalan. Bütün bilimi bu yüzden yavaşlattılar. Bilimin önünü kestiler böyle. Bütün bilimsel gerçekleri bu Darwinizm saçmalığını uydurmak için çarpıtıyorlar, yalan söylüyorlar.
Evet, maşallah.
Şimdi proteinin birbirleriyle çok sıkı iletişim halinde olduğunu söyledik ya, enzimlerdeki gibi. Mesela virüsler bunu o kadar sanatlı bir şekilde kullanıyorlar ki, normalde hücrenin zarı çok özel bir yapı, korunaklı bir yapı. Bunun, buradan bir maddenin tek bir atomun geçişi dahi çok özenli bir şekilde ayarlanmış. Ama virüsler, hiçbir şuuru olmayan virüsler, hatta bir canlı bile denilemeyen virüsler o kadar sanatlı bir şekilde hücrenin içine nüfuz ediyorlar ki, kendisi canlı değil ama dahiyane tekniklerle yapıyorlar. Yani mesela bunu o kullandıkları özel sisteme bir örnek verelim. bu AIDS virüsüdür. Bir defa öncelikli olarak AIDS virüsünü algılayan normalde hücrenin zarında bazı alıcılar vardır. Bu alıcılar başka amaçlarla kullanılır. AIDS virüsü bu başka amaçlarla kullanılan alıcıların varlığını bilircesine bir defa hareket ediyor. Bir, bunun kimyasal bilgisini bilircesine hareket ediyor. Çünkü bu AIDS virüslerinin ucunda CP120 adlı özel bir molekül var. İşte bu molekül hücre zarındaki alıcılara bağlanabiliyor. Bağlanmasıyla beraber bundan sonra ikinci aşama gerçekleşiyor. Hücre zarına nüfuz eden özel protein yapıları. Bunlar mesela protein yağ ilişkileri vardır. Burada doğru protein aminoasitler seçilmeli. Doğru yapılar seçilmeli. Buna uygun mesela burada bir salat var. Ondan sonra da bu AIDS virüsünün zarı hücre zarıyla kaynaşabilmeli. Buralarda evet. O kadar fazla moleküler detay var ki. Yani bunun bir AIDS virüsü niye defedilsin? Bir defa canlı bile değil. Yani bunu böyle bir sistemin tasarımını biyologlara verseniz, kimyagerlere verseniz yapamazlar. Hangi aminosinin seçilmesi lazım, hangi sırada olması lazım, ne kadar uzunlukta olması lazım, önce hangi sırada olması lazım. Çünkü karşı tarafı bileceksin, ona göre bir moleküler tasarım olması lazım. Daha bunu işleyişini yeni yeni çözüyorlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey nasıl yapabilsin? Ortada bir şey yok yani. Defa canlı bile yok. Dolayısıyla burada büyük bir Allah'ın sanatı tecelli ediyor.
Evet. Şimdi ben de şunu ekleyeyim. Mutasyonlar bir kere %99 oranında zararlı, %1 etkisiz. Çok net. Yani bu kadar kompleks bir yapıya rastgele bir değişiklik zararlı kimyasal etkilerle veya DNA'nın bölünmesi, kopyalanması sırasında olan rastgele değişiklikler, nükleotit değişiklikleri, eklenme, çıkarma veya yer değiştirme mutlaka zararlı oluyor. Bu çok açık. Yani çocuk bile bilir bunu. Şimdi evrimciler diyorlar ki bu AIDS virüsünün bağlandığı bir tane reseptör var. Buna işte CCR5 gibi bir isim vermişler böyle. CCR5 diye. Yani, bu reseptörde meydana gelen bir mutasyon diyorlar. O kişi de AIDS virüsünün hücreleri enfekte etmesini, yani hücrenin içine girmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla zarar vermesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla diyorlar işte size faydalı bir mutasyon. Bu tıp mutasyonu olan insanlar daha az AIDS hastalığına yakalanıyorlar. Tamam. Doğru. Hakikaten bu reseptörde bir mutasyon meydana geldiği zaman AIDS virüsünün hücrenin içerisine girişi zorlaşıyor. Ki T hücrelere, T lenfositlerine giriyorlar. Onları hasta ediyorlar. Bağışıklık sistemi çökertiyorlar yani. Ve daha az enfekte ediyorlar. Fakat şimdi bakın. Bir kere hiçbir şey bilmeye gerek yok. Evrimcilerin bu söylediği yalan. Neden yalan? Hiçbir mutasyon faydalı olmaz insana. Yani insana veya herhangi bir canlıya. Anlattık. DNA'nın o kadar mükemmel bir yapısı var ki buna böyle hani bu şunun gibi düşünebilirler ki bilgisayardan çok daha kompleks DNA. Siz bilgisayarı çekişle mesela vurursanız, tekmelerseniz, havaya atıp tutarsanız o bilgisayar daha iyi olmaz, bozulur. Yani bunu çocuk bile bilir. İşte DNA böyle rastgele değişiklikler bunun gibi yani ki DNA'nın çok daha kompleks yapısı var. Nitekim bunların bu söylediğinin yalan olduğu kanıtlandı. Nasıl kanıtlandı? Mesela Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma şunu gösterdi. Bu CCR denen, işte CCR denen reseptörde meydana gelen bir mutasyon sklerozen kolanjit diye karaciğerde son derece ağır ve öldürücü bir hastalık meydana getiriyor. Yani bağışıklık sisteminde bir azalmaya sebep oluyor. Kesinlikle faydalı bir mutasyon değil. Hatta başka karaciğer hastalıklarına da sebep oluyor. Bitti. Ya bunların her söylediği yalan. Evet. Bunların böyle faydalı mutasyon gibi göstermeye çalıştıklarının hepsinin yalan olduğu anlaşıldı. Nitekim Richard Dawkins faydalı mutasyon sorulduğunda 17 saniye havaya bak. Hepsinden daha iyi biliyor bunları. Hiçbir örnek olarak getirmiyor. Neden? Uyanık. Pozitif mutasyon olmadığını, genetik bilgi arttırıcı mekanizmanın olduğunu bildiği için orada susuyor. Hatta yayını durduruyor 17 saniye sonra.
Yani bir defa böyle bir alıcı sistemi nasıl tesadüfen ortaya çıksın? Savunma hücreleri arasında haberleşmeyi sağlayan bir yapı bu. Yani bu yapı tesadüfen gelişemeyecek bir yapı. Çünkü bu yapı en başta olmak zorunda. Bu yapının olmadığı, yani hiç olmadığı yapılar, yani canlılar ölüyor. Çünkü savunma sistemi düzgün işlemiyor. Eğer gerekliyse ufak değişiklikler de bir zarar veriyorsa ki öyle, hastalıklar meydana geliyor. Dolayısıyla bunu evrimleşerek meydana gelme iddiası tamamen bir saçmalık.
Evet. Yani bunların bakın faydalı mutasyon dedikleri örneklerde şu tip bir çarpıtma var. Bir mutasyon olduğu zaman onların mantığına göre ki bu geçerli bir mantık değil, yanlışını anlattık. bir yerde bir belli bir ortamda fayda sağlayabiliyor. Mesela antibiyotiklere direnç vardır. Antibiyotiğin olduğu ortamda bakteriye fayda sağlayabilen bir mutasyon, antibiyotiğin olmadığı bir ortamda onu sakat hale getiriyor. Bitti. Buranın zaten bir faydalı mutasyondan söz edilemez burada. Bize evrimin göstermesi gereken, evrimcilerin, ki böyle bir şey yok, genetik bilgide artış meydana getiren bir mekanizma olması gerekiyor. Doğada böyle bir mekanizma yok. Yani hiçbir şekilde kendi kendine yeni genetik bilgi, yeni protein, yepyeni organ, yepyeni tür olamıyor. Zaten evrim olmamasının sebebi bu. Yani olamaz da zaten. Mantıken de bilimsel olarak da olamaz da. Yani onların söylediğinin ne kadar bilime aykırı olduğu da buradan ortaya çıkıyor zaten. Sadece Allah'ın yaratması olabilir bu kadar kompleks sistemler ve canlılık. Nitekim böyle. Bunu bize fosil kayıtları da söylüyor.
Evet. Yani antibiyotik olduğunda da mesela onlar zararlı da antibiyotik varlığından dolayı anlaşılmıyor sadece. Yani her halükarda zararı oluyor. Dolayısıyla bütün sistemlerin hani en baştan mükemmel yapılarıyla varlığı şart. Zaten antibiyotik direnç sistemlerine baktığımızda her biri ayrı bir mucize. Yani farklı mesela üretim teknikleri geliştirilmesi, antibiyotiğin etki edici yapılara karşı konum proteinlerin olması, özel enzimlerin olup antibiyotikleri kesmesi.
Tabii bunlar mesela bakterinin sahip olduğu mekanizmalar.
Evet.
Kaldı ki yani hocamın dediği gibi bu apayrı bir program konusu. Bunu ayrı bir programda ele alalım. Evet. Çünkü bunu sık sık kullanmaya çalışıyorlar bu yutturmacayı ki o yalan yani. O yalanı iyice deşifre edelim inşallah.
Evet, doktor hocam, Richard Dawkins'ten ve başka o Roma'daki diğer evrimcilerden de bahsettim. Bir ayet okuyacağım. Kovmuş şeytanın Allah'a sığınırım. Onları ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya getirip toplayacağı ve şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar diyeceği gün. Derler ki sen yücesin. Yani Richard Dawkins veya diğer evrimcilere sözde inanıp da saptığını iddia eden evrimciler, Allah alem, diye derler ki sen yücesin. Senin dışında başka veliler edinmemiz bize yakışmaz. Ancak onları ve atalarını sen meta verip yararlandırdın. Öyle ki senin zikrini unuttular ve böylece yıkıma uğrayan bir kavim oldular. İşte İlahlarınız sizin söylediklerinizi yalanladılar. Bundan böyle azap ne geri çevirmeye azabı ne geri çevirmeye gücünüz yetebilir ne de bir yardıma. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Yani hakikatte Allah'ın izniyle ahirette hiç kimse bir şeyi kandıramıyor. Aynen evrime burada nasıl inanıyorlarsa orada onun azabını görüyorlar inşallah.
Şimdi tabii hocamızın yaptığı yani merhametle, sevgiyle, şefkatle Darwinizm ortadan kaldırılıp bu büyük fitne sebebinin ki 20. yüzyılda işte 350 milyon insanın katledilmesine sebep olan bu fitnenin ortadan kaldırılması. Dolayısıyla insanların fitneye düşünecek bir ortam olmaması. O zaman da insanların iman ettiğini inşallah dünya çapında zaten ayrı zamanda yaşıyoruz. Hazreti Mehdi döneminde çok net olarak insanlık şahit olacak inşallah. Bunu yaşayan insanlar inşallah. O zaman da geldi Allah'ın izniyle. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde dünyanın deki sistem tamamen değişecek inşallah. Darwinizm diye bir saçmalık ortadan kalkacak. Ve İslam ahlak bütün dünyaya hakim olacak. Yavaş yavaş bitirelim mi inşallah? Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya Nabto TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar ediyoruz. Harun Yahya Nabto TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.